Ayrım 58, sayfa 550. Kaya oltasını toplarken yüzünü Bilge'ye dönmüştü. Elinde döndürdüğü oltayı kenara bırakırken "Hiç değişmemişsin" dedi. Ama Kaya çok değişmişti. Sakalla sarmalanan suratı, arkadan topladığı uzamış saçları, üzerindeki salaş kıyafetleri ve suratındaki daha önce bir kez bile görmediği o tebessümle. Onu tanımakta zorlandı Bilge. Tereddütle "Kaya" dedi. Kaya kahkahayla gülüp "Bu kadar da olmaz. O kadar değiştim" dedi ve Bilge'nin yanına yürüdü. "Ellerim çok kirli olmasa tokalaşalım seninle." Nasıl tepki vereceğini bilemedi Bilge. Gülümseyemedi bile. Kaya'nın işine mal olmuştu ve şimdi gördüğü yakınlığın anlamsız olduğunu düşünürken "Sana teşekkür etmem lazım" dedi Kaya. Bilge aklındaki karmaşayı gizlemeden mesafeli "Neden?" diye sordu. Samimi hissetmediği birinin samimi davranmayacaktı. Kaya "Ayrıldığınızı biliyorum" dedi. Bilge iyice gerildi. Aşağılayan sözler şimdi gelebilirdi. "Can beni aradı. Senin gidişinle epey sarsılmış olmalı." Bilge'den bir tepki bekledi. Tepki gelmedi. Aynı donuk, tetikte ifade yerli yerindeydi. Kaya'yı aramıştı Can. Şaşırmadı Bilge. Utanmazca ihtiyaçlarını gideren birinden gelecek en doğal hareketti bu. Bir köleyi kaybedince eskisini çağırmak. Kaya öylece baktı Bilge'nin gözlerine. Kendisini görmesini, aynı tarafta olduklarını fark etmesini istedi. Hala ne kadar da oyunsuzdu. Can'la geçirdiği zaman saçları dışında hiçbir şeyini değiştirmemişti. Ama Bilge çoktan iyi günler demişti bile. Can'a bakışını hatırlıyorum. Ne kadar da dokunulmazdın onun karşısında. Ona bağışıklığın olduğunu düşünmüştüm, dedi Kaya, Bilge uzaklaşırken. Adımları yavaşlasa da durmayacaktı Bilge, eğer Kaya hamile olduğunu biliyor mu demeseydi. Durdu Bilge, dönmedi ama gidemedi de. Bu sinsi adamın her şeyi karıştırmasına izin vermeyecekti. Karşısındakini yok etmeye hazır bir ifadeyle döndü Kaya'ya. Savaş istiyorsa savaşacaktı. Ama hayat ne tuhaf, dedi Kaya anlayışlı bir tebessümle. Kendimi dünyanın en şanslısı hissederken ne kadar da mutsuzmuşum aslında. Cebinden telefonunu çıkardı. Bilge Kaya'ya yaklaştı. Can'ı aramasına izin veremezdi. Kaya telefonunu ona uzattı. "Bu da benimki" derken. Şaşkınca telefonu aldı Bilge. Küçücük bir bebek vardı ekranda. Bilge düşüncenin akıntısına kapılırken Kaya "Seni hep Aleli düşünmüştüm" dedi. Hormonlardan mıdır? Kaya'nın beklenmedik samimiyetinden mi? Etrafındaki olaylardan mı? Yoksa ekrandaki bebeğin pembe beyaz gülümsemesinin yüreğe işleyen sevgisinden mi? Yoksa Ali'nin adının yankılanmasından mı? Bilinmez, gözleri doldu Bilge'nin. Kafasını yavaşça iki yana sallarken söylemek istediklerine yenildi. Ağzından döküldü kelimeler. "Canın fanatiği olarak uyanabiliyor musun?" demiştim bana. Ağlamaklıydı. Bu adamı tanımıyordu bile. Ama Kaya sarıldı ona. Sırtını sıvazlarken "Kaç kişi var sanıyorsun ondan kendi isteğiyle uzaklaşabilen?" dedi neredeyse coşkuyla. Kendi isteğiyle uzaklaşmamıştı Bilge. Uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Duru'yu geri almak için Can'ın böylesine çabada olmasına, onun yanında huzura duracaktı. Şimdi hissettiği duygular asla içinde olmayacaktı. Ama bunları söyleyemezdi. Kimse yoktu Can Manay'dan kendi isteğiyle uzaklaşan, Duru dışında. Hıçkırıklara boğuldu Bilge. Ali'yi tamamen kaybetmişti. Kaya, "En doğrusunu yaptın sen ve ona söylemediğini biliyorum. Yoksa gitmene izin vermezdi. Bir süre iş bulmana izin vermeyecek ama sen geleceksin onun hakkından. Hayat izin verecek" dedi. Bilge çekti kendini ama Kaya bırakmadı onu. Omuzlarından tutup "Hayat çok daha güzel olacak senin için. Gerçekte neyin önemli olduğunu anlayacaksın. Varlığıyla kafanı karıştırıp sana rotanı şaşırtmayacak, Can'la birlikteyken her yol ona çıkar. Şimdi özgürsün. Artık kendine gidecek yolların göreceksin dedi. Bilge toparlanıp kendini hafifçe çekti. Teşekkür ederim dedi. Bu ani samimiyet fazla gelmişti. Elini uzattı tokalaşmak için ama Kaya bir kahkaha daha atıp yine sarıldı ona. Gevşe artık dedi. Can fırtınasından sağ çıkan nadirlerdensin sen. Gülüp kafasına bir öpücük kondurdu. Döndü. Tuttuğu balıkları koyduğu kovasına aldı. Gülümseyip uzaklaşırken hayat hepimizden daha akıllı diye bağırdı. Hayatın aklını keşfedenler ne kadar da rahattı. Kaya'nın ardından baktı Bilge. O uzaklaşırken tüm ön yargıları da eridi gitti. Kaya kendisine gelmişti. İnsanın kendine gelmesi bir yolculuktu. Çıkmaz sokakların tuzağında, kayboluşların yamacında doğruda durursan, kısa kısa yolu seçmeye kalkarsan upuzun bir yoldu bu. Bir zamanlar paparazilerin gözdesi, magazinin prensi, kayıp Kaya, şimdi tanınmaz bir halde yürürken nihayet yolunu bulmuştu. Kendine geliyordu. 2. Can Manay. Salona akan kalabalığın yerine oturmasını donuk bir sabırsızlıkla bekledi Can. Müzikalin başlamasına dakikalar kalmıştı. Duru'nun adını fısıldadı zihni ve hemen gözlerini kapatıp onun ismini engelledi. Ona kavuşmadan adını düşünmeyecekti. Dün onu her yerde ararken en sonunda yemin etmişti. Artık kendini kontrol edecekti. Ekibin yerleştirdiği otele hiç gelmemişti. Evine de gitmemişti. Bilge gittiğinden beri kronikleşen ve insomniyan dönüşen uykusuzluğu dün gece onun tenine dokunabilmiş olmasının duygusuyla iyice kamçılanmış, ona bir anlığına da olsa sahip olmanın etkisiyle dayanılmaz bir hal almıştı. İki mastürbasyona rağmen gözünü kırpmamıştı Can. Sabah denge seansına kabul edilmeme korkusu yüzünden uyku ilacı da almamıştı. Sabaha karşı Bilge'ye gitmeyi düşünmüştü. Ona sarılsa içindeki fırtınayı dindirebilecek, uyuyabilecek hissi geldi içine. Ama tabii bu sadece bir histi. Artık Bilge'ye gidemezdi. Zaten Duru gelmişti. Uykunun canı cehennemeydi. Onu görmeye bu kadar az kalmışken sanki artık vücudunu hissetmiyordu. Sanki sadece iki gözden ibaretti. Sahneye tepeden bakan kapısı kilitlenmiş lojasında oturduğu koltuğa kenetlenmiş iki el ve sahneye odaklanmış iki gözle Can Manay. Yerlerine yerleşen diğer izleyicinin üstünde bir saatli bomba gibiydi. Kendinden daha büyük bir duyguyu teslim almıştı varoluşunu. O an yanında bomba patlasa sahneye odaklanmaktan vazgeçebilir miydi? Hayır. Onu beklemekten vazgeçemezdi. Sabırlı olmalıydı. Sabırlı olduğu için onu buraya getirebilmişti. Sadece birazcık daha sabır gerekliydi. Biraz daha sabırla o yine gelecekti. Işıklar nihayet kararırken Can çene kaslarını sıkarak yutkundu. Karanlıkta parlayan iki siyah gözüyle iyice odaklandı açılmak üzere olan sahnenin perdesine. Çıkan ilk kız o değildi. İkincisi de ve dördüncüsü de. Ama emindi, gösteriyi bırakmamıştı. Bu gece kesin sahneye çıkacaktı. Kulise gelmişti. Takipteydi. Kızlar kostümlerin içinden dans etmeye başladığında gök gürledi. Kızlar sempatik çığlıklarla kaçışırken sahne sisle doldu. Ve sislerin arasında beliren istiridenin kabuğu müzikle açıldı. Ama içinden çıkan kız da o değildi. Can nihayet derin bir nefes aldı. Baktığı şeyi farklı görecek kadar özlem içindeydi. Derken düşüncesini dinledi. Baktığı şeyi farklı görecek kadar özlem içinde olmak. Yasaklı düşüncelerin arasına sinsice gizlenmişti bu özlem. Bağımlılık yaratan bir zehri özlemek gibiydi. Karşı konulamaz ve huzurlu. Düşüncelerin arasından sıyrılmak zorunda kaldı çünkü dönerek sahneye fırlayan kızıl saçlı bir kız vardı. Kız o kadar hızlı dönüyordu ki yüzünü görmek imkansızdı. Ama sahnede akan bu vücudun her hareketiyle tanıdık gelmesi bir algı yanılsaması olamazdı. Havaya kalkan o bacak, dalgalanarak kendini bir uçtan diğer uca savuran o beden, kendisini tutan ellerin arasından aniden sıyrılıp sahnenin ortasında yarı çeken bu muhteşem yaratık oydu. Koltuğun kenarlarını elleriyle iyice sıkarken kalbinde hissettiği gerginlik kırpmadığı gözlerine yansıdı. İzleyicilerden kahkahalar yükselirken oturduğu koltukta varoluşun nedensizliği içinde kaybolmamak için her hücresiyle savaşırcasına tırnaklarını kumaşa geçirdi. Gerilen boyun damarları içinde akan hayata ve çene kaslarının arasına sıkışan kendine yasakladığı o ismi içinde tutabilmek için ama tutamadı. Dansçı kız sahnenin ortasında kapaklandığı yerden ayağını uzatıp arkasından geçen diğer dansçıları düşürüp herkesi güldürürken nihayet doğruldu. Locaya saklanmış, kıpırtısız odaklanmış canı fark etmeden bacaklarını yerde dümdüz açıp kollarını havaya kaldırıp meydan okurcasına izleyicilere baktı. Hayat gibi parlıyordu. Canın içinde küçük ama bir kara delik kadar sıkışmış bir nefes çıktı. İsimle birlikte Duru, gözünden kayan izinsiz asi yaşla birlikte Avrupa'nın en büyük tiyatrosunda sahnelenen en popüler oyunlardan birinde izleyenlerin keyifli kahkahaları arasında kıpırtısız nefes almadan oturan biri vardı o gece ilk defa. Can Manay kıpırdamamak için tüm gücüyle savaştı bedeniyle. Kıpırdarsa, gözünü bile kırparsa koşup Duru'ya fırlayacaktı sanki ama kıpırdamadı. Ona giderse o kıracaktı. Onu bir kere daha kaybetmeyi asla göze alamazdı. 3. O an Ada. Ada sessizliğin içinde tek başınaydı. Önce elleri titremeye başladı. Sonra tüm vücudu. Titremeyi durdurmak için bacakların arasındaki çelloyu baldırlarıyla neredeyse sıkıştırmak zorunda kaldı. Aldığı derin nefes yetmiyordu. Tam tersine içine çektiği oksijen içinde fırtınaya dönüşmek üzere olan duygunun tutuşturan bir etki yaratıyor. Sanki her yeni nefeste sinir sisteminin kontrolünü kaybediyordu. Kabustaydı. Duru'yu kulis koridorunda gördüğünden beri. Öldürdüğü birinin dirildiğini görmek gibiydi. Onun yanından geçerken şoktan nefretle sırılcasına sarsılmıştı o da. Yan yana geldikleri o son adımda ikisinin de nefret dolu gözlerinin içe işleyen hissiyle vurmuşlardı birbirlerini. Duru ne kadar yaralanmıştı kendi bakışlarından bilmiyordu Ada ama kendisi ızdıraptaydı. Duru'nun saçları kızıllaşmış, teni aklında kaldığından daha da parlaklaşmıştı. Afişlerde yoktu Ada. Nereden bilebilirdim diye düşündü Ada. Bilse asla kabul etmezdi. Acaba Deniz burada mıydı? Kendisini affetmezken, görmek bile istemezken Duru'yu kabul etmiş miydi? Gözlerini ahşap sahnenin zemininden kaydırıp ışıkların ardından oturanlara dikti. Ama kimseyi göremedi. Yoğun sahne ışıklarında herkes gizlenmişti. Belki aralarında Deniz vardı. Bacaklarıyla sabitlediği çelloyu çalmak için elindeki yayı kaldırdığında eli öyle titredi ki yay havada neredeyse dans etmeye başladı. Hemen elini indirdi Ada. Çalamayacaktı. Derin nefes almayı kesip nefesini tuttu, yutkundu. Bakışlarını Deniz'i saklayan ışık duvarlarından ayırdı. Kafasını öne eğdi, gözlerini yumdu. İçinde azalan oksijen içinde katlanarak çoğalan yıkıcı enerjisinin dedinmesinde neden olmuştu. Suratındaki pudrası tazelenirken dişlerini sıkarak gözlerini Adadan ayırmadan onu izledi Duru. Hala müziğe girememişti. İyice kurumuş, içindeki çirkinlik bedenine vurmuştu. Arkadaş olmak için nasıl da çabalamıştı onunla. Hain diye düşündü. Bu hain, bu çirkinlikle nasıl da ülkenin en popüler müzisyeni olmuştu. Oksijensizlikle birlikte vücudundaki titreminin nihayet azaldığını hissetti Ada. Tek bir hamleyle elindeki yayı kaldırıp aklına gelen ilk notayı bastı celloya. Bu nota günlerce provasını yaptığı ve çalması planlanan müziğe ait değildi. Hatta planladığı hiçbir müziğe ait değildi. Kalın, korku veren bir notaydı. Aynı hissettiği duygular gibi. Notaya basabildiği kadar uzun bastı. Devam etmesi şaşırttı. Bu tuhaf notanın kalın sesi atmosferde erirken yumuşak bir dönüşle başlayabilirdi ama başlayamadı. Sanki hiçbir şey aynı değildi. Bir şey eksikti. O yüzden giremiyordu müziğe. gözlerini açtı. Kafasını perde arkasından sahneye girmek için bekleyen dansçılara çevirdi. En önde Duru'yu buldu. Orada olduğuna emindi zaten. Ay çiçeğinin kendisine enerji veren güneşe dönmesi gibi vücuduyla salondaki herkesin fark edeceği kadar belirgin bir hareket yaparak perde arkasına Duru'ya döndü. Bu kadın adanın hem yok edicisi hem de yaratıcısı olmuştu. Sevdiği her şeyi yok etmiş, içindeki nefreti yaratmıştı. Her şeyin sorumlusuydu. Bakışlarını Duru'dan hiç ayırmadan ikinci notaya bastı ve yayını kaldırmaya başladı. Elleri aklının kontrolünden çıktı. Düşünmeyi bıraktı ve aynı Deniz'in ona öğrettiği gibi müzikle kendi hikayesini anlatmaya başladı. Planlanan müziği değil, kendi hikayesini çalıyordu ada. Müziğin ritmi tüm dinleyenlere bulaşmaya başladığında sahne arkasında panik başlamıştı. Daha önce hiç duyulmamış bu müzik dinleyenlerde kendi izini bırakırken gösterinin organizatörleri, sahne yönetmenleri, ekipteki herkes ne olduğunu, cello kızın ne yaptığını anlamadan şok içinde durumu nasıl kurtarabileceklerini hesaplamaya çalıştılar. Skandal kapılarına dayanmıştı ama izleyiciler henüz farkında değildi. O gece Evren, adanın cellosuyla adeta konuştu bizimle diyecekti bir derginin editörü yazdığı sanat eleştirisinde. Konuşan aslında adaydı. Bir paratoner gibi içindeki tüm şiddeti toplamış ve parmak uçlarından bacaklarının arasındaki celloyu aktarmıştı. Cello daha önce hiç böyle çalınmamış, böylesine ihtiyaçla kavranmamış ve böylesine yoğun zorlanmamış, böylesine bir nefrete tanık olmamış. Dinleyenlerde ise böylesine aşk yaratmamıştı. Duyguların vücudun dışında başka bir formdaki şekil bulmasıydı. O geceden sonra bu müzik asla unutulmayacaktı. Uzun kemikli parmakları ustalıkla cellonun tellerine basarken elindeki yay sert ve kararlı bir hareketle tellerin üzerinden kaymakta. Kolları, elleri ve parmakları dışında hiçbir hücresi oynamayan Duru'ya bakmaktaydı. İçindeki öfkeyi bakışlarından dünyaya, Duru'ya saplamaktaydı. Onu mahvettiği dünyanın mahvedilmeden önce ne kadar korumaya değer, uğruna ölmeye değer bir yer olduğunu müziğiyle anlatıyordu. Deniz'in intikamını alıyordu. Hem ondan hem kendinden. Sahne yönetmeni aldığı direktifle dansçılara bir sonraki sahneye hazırlanmalarını buyururken perdeyi kapatmaya karar vermişlerdi. Adanın gösteriyi ele geçirmesine izin vermeyeceklerdi. Dansçılar aceleyle söyleneni yapmaya yönelirken Duru yumruklarını sıktı. Bu meydan okuma çok fazlaydı. Sahneye fırlayacak ve o celloyu parçalayacaktı. Ama silkelendi, izleyenlere baktı. Ada herkesin ruhunu teslim almıştı. Tekrar adaya döndüğünde artık kendisine bakmadığını fark etti. O nefret dolu parmaklarından notalara yansıyan duygu çok karmaşık bir hikayenin tek taraflı anlatılması gibiydi. Duru'nun nefret olarak algıladığı bu his diğerlerine göre üstün bir yetenekti. 4. O an Özge. Güneş doğuyor ve sonra aniden gece oluyordu. Hayat öyle hızlanmıştı ki anlar yoktu artık ve sadece anılar vardı. Bir saat öncesi bile anıydı. Dün gece Sadık'ın karanlıktaki hali, kendisini ormandan alan Ömer'in yüzündeki endişesi, bu sabah kendisini başbakanlıktan arayan adamın selam ileten davetkar sesi, parti binasındaki genel toplantının düzensiz çaresizliği, sonra öğlen tekrar Washington'a gitmesi gerektiğini anlatan Turgut'un ısrarlı kelimeleri, Muammer Bey'in olanları değerlendirmesi, hepsi aynıydı. Hayatın bir anıydı. Sürekli akan, zamanın içinde asla yakalanmayan, durduramadığı bir koşu bandındaydı Özge. Ama şimdi cellonun müziğinde, çalan kızın parmaklarının hareketinde, yana çevrilmiş başını, ortaya çıkardığı şah damarının ritminde anları durdurabilecek gücü buldu. Anda var olurken düşündü. Ne kadar yalnızdı, korunmasızdı, savunmasızdı. Öldürülecekti. Helikoptere düşürülen milletvekili gibi öldürülecekti. O adam da birlik istemişti, biz demişti. Nasıl kaza süsü verilmişti, sessizce işi bitirilmişti. Ayrım sonu.